İnsan Hakları.
Sevgili dinleyiciler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlayarak programımıza başlıyoruz. Ben program sunucusu Mehmet Emin Genç. Bugün diğer programlarımızdan farklı olarak bir de konuğumuz var. Program konuğumuz Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyelerinden Sayın Harun Mertoğlu. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Konuğumuza hoş geldiniz dedikten sonra kısaca bir programımıza giriş yapmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz bundan önce insan hakları ile ilgili önemli bir mesafe kat etmiş olduk. Yani insan hakları nedir? Efendim kaç çeşit insan hakkı vardır? İnsan hakkı deyince ne anlamak lazım? Tarihi süreç, bu konuda insan hakları konusunda tarihi süreç nasıl gelişmiştir? Bizim kültürümüzde ve medeniyetimizde insan hakları denince akla ilk olarak ne geliyor? İlk belge olarak Medine Vesikası ve Veda Hutbesi üzerinde de durduk biliyorsunuz. Ondan sonra Osmanlı'da insan hakları, Osmanlı'da gayrimüslimlere dönük uygulamalar, onun dışında yine Osmanlı'daki uygulamaları bizzat müsteşriklerin ağzından da dinleme fırsatı bulmuş olduk. Ne diyorlar, Osmanlı nasıl bir insan hakkı uygulaması gerçekleştirmişti? Onları da dinleme fırsatımız oldu. Konuşmaya gayret etmiştik hatırlayacaksanız eğer. Bugün Harun Mertoğlu beyefendi ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nu kurulmadan önce nasıl bir yapı vardı Türkiye Cumhuriyeti'nde bir nebze de onlara değinip ondan sonra da İnsan Hakları Kurumu ve Ombudsmanlığın karşılaştırmasını veya nasıl çalıştıkları üzerine konuşmaya gayret edeceğiz. Programımızın başında sizi biraz tanıyalım. Harun Mertoğlu kim?
Evet hocam, Harun Mertoğlu kim? Harun Mertoğlu Rize'de serbest avukatlık yaparken 2007 yılında kendini Ankara'da bulan serbest meslek mensubu bir avukat kardeşiniz. Aslen Rizeliyim. 1992 yılında İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun oldum. O tarihten 2017 Mart ayına kadar Rize'de serbest avukatlık yaptım. Rize'de iki dönem baro başkanlığı yaptım. Birçok STK'da görev aldık. Yani çok belirgin olanlardan bir tanesi de Yeşilay Şube Başkanlığı yaptım. Mart ayında 23 Mart'ta yayınlanan resmi gazetede sizle beraber Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurulu'na seçilmiş olduk.
Sizinle beraber sayımız 11 kişi.
11 kişi.
Biri başkanımız, biri ikinci başkanımız olmak üzere kurul üyelerimiz hizmetlerini devam ettiriyorlar. Bir tane hanımefendi var içimizde. Kendisi göçle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan gelme bir diplomat kardeşimiz. İnşallah onu da önümüzdeki haftalarda konuk etmeye gayret edeceğiz. Peki, şöyle başlayalım mı Harun Bey? Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu şu an mevcut bir kurul, özerk bir kurul. Ama ondan önce biraz daha galiba yapı farklıydı.
Evet, evet.
Türkiye'de insan hakları nasıl bir yapı arz ediyordu kuruldan önce?
Ya kurum olarak evet, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu 2016 yılında kanunlaşmış. O kanunla
özerk yapıya kavuşmuş.
Kurulmuş ama ondan öncesi var tabii ki. İnsan Hakları Kurumu daire başkanlığı şeklinde başbakanlık bünyesi altında 2012 yılına kadar faaliyet gösteren bir daire başkanlığı idi. Şimdi insan hakları kurullarının Avrupa ve uluslararası belgelerde idareye bağlı olmayan özerk yapılar olması gerektiği konusunda ki eleştiriler de dikkate alınarak 2012 yılında İnsan Hakları Kurumu teşekkül ettirilmiş. 2012 yılından 2016 yılına kadar bu kurum faaliyetlerine devam etmiş. Ancak yine OPKET kapsamında veyahut da ayrımcılık kapsamında da diyeceğimiz eşitlik konusunda ayrımcılıkla mücadele kurumunun da kurulması ihtiyacı duyulduğunda 2016 yılında çıkan kanunla 3 tane ana görevi yerine getirecek
olan bir araya getirip bir kurum oluşturmuş.
Bir kurum kuruldu. Bu 3 tane ana kurum gövde hangisi? Bizim kurumumuz 1 insan hakları kurumu, 2 ayrımcılıkla mücadele ve yani eşitlik kurumu, 3 ulusal önleme mekanizması kapsamında görev yapan bir kurum. Yani 3 tane temel görevi icra eden, yerine getiren özerk bir kurum olarak faaliyetlerini...
Aslında bu kurumlar tahmin ediyorum bir kısım devletlerde 3 ayrı kurum olarak var değil mi?
Evet, bizim kurum...
Bizde birleştirilmiş.
Bizim kurumun Avrupa'da birçok ülkede karşılığı 3 kurum şeklinde evet. Teşekkül ettirilen ülkeler var, doğrudur. Bizim aslında ana omurgamızın ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik olduğu konusunda aslında ayrımcılık kanunu da diyebiliriz bir nebze. Ama insan hakları konusunda genel geçer çalışmalar yapacak ve bu kapsamda ulusal önleme mekanizması görevini yürütüyoruz. Ana gövdemiz, görevlerimiz bu şekilde.
Peki, kurumun bu şekilde kuruluş amaçları nasıl sıralanıyor? Yani amaç olarak ön plana ne çıkıyor?
Her kanunda olduğu gibi tabii bizim kanun 6701 sayılı kanun. Kanunun amacı, yani bu kurumun amacı insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi. Kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ve bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve kötü muamele ile etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevini yerine getirmek üzere kurulmuş, amacı da bu olan bir kurum.
Peki, bu amaçlar doğrultusunda çalışabilmek maksadıyla kurulmuş olan kurumumuz insan hakları konusunda neler yapıyor, nasıl çalışıyor ya da nasıl çalışması lazım?
Evet, şimdi kanunun amacında söylemiş olduğum gibi insan hakları konusunda detaylı insan onurunu temel alarak, yani insan onuru. Demek ki insan hakları nedir? İnsan hakları herkesin bildiği...
Kısa tarifi insanın onurunu korumak.
Ya yani bizim insanın onurunu korumak maksadı ile insan haklarının gelişmesine ve korunmasına yardımcı olmak, geliştirmek görevimiz bu. Şimdi insan hakları bütün belgelerde var. Nedir insan hakları? Çok genel geçer bir tarifle insanların doğuştan elde ettikleri devredilemez haklardır. Bazı insan haklarını böyle ana başlık halinde sayarsak işte yaşama hakkı en doğal insanın hakkıdır, temel hakkıdır. Sağlık hakkı, eğitim hakkı, mülk edinme hakkı, seyahat hakkı, haberleşme hakkı, kanun önünde kendini savunma
eşitlik,
hakkı,
savunma işte,
hak arama hakkı, seçme ve seçilme hakkı, özel yaşamın gizliliği hakkı, devlet hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı ve benzerleri.
Yani ya bu şu demek değil mi? İster başbakan olun, ister cumhurbaşkanı olun, ister genel müdür olun, ister sıradan memur olun, isterseniz köyde bir vatandaş olun. Herkesin bu hakları korunmalıdır ve mahfuzdur.
Kesinlikle.
Devlet korumak durumundadır kesinlikle, bu hakları.
Kesinlikle.
Yani.
Bu haklar zaten bizim anayasamızda da güvence altına alınmıştır. Evet. Anayasamız dışında işte özellikle bizim kanunda güvence altına alınmıştır. İşte iş kanununda ve Türk Ceza Yasası'nda da benzer maddeler bu anlamda vardır. Yazılı metinlerde yer almıştır.
Ombudsmanlık diye bir kurumumuz daha var.
Evet.
Ombudsmanlık da özellikle insan haklarıyla çalışmalı olan bir kurum. Hatta o konuda sanki bir ortak yönümüz var gibi. Ombudsmanlıkla Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nu kuruluş kanunlarını da dikkate alarak ki hukukçusunuz. Farkı nedir? Nasıl çalışıyorlar?
Şimdi evet hocam. Yani evet bizim Türkiye'de özellikle... İşte iki kuruma ne gerek var şeklinde bazı şikayetler almaktayız. Doğrudur. Ama bizim kanunumuz, kurumların işleyiş tarzı, tamamen statüsü farklı iki yapıya sahiptir. Bizim kanunun amacı insan hakları konusunda insan haklarının korunması ve geliştirilmesi. Yani bu şu demek, biz insan haklarını ihlal edilen bir fert olarak, birey olarak bir kişinin benim insan haklarım, benim yaşam hakkım ihlal edildi şeklindeki bir başvuruyu özellikle idare nezdindeki başvuruları alamıyoruz.
Evet. Bizim sadece görevimiz sanki geliştirme gibi.
İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi. Yani burada gerek hükümete, devlete, devletin diğer birimlerine,
milli eğitime,
kurumlarına,
evet,
bütün kurumlara insan hakları konusunda destek olmak, yardımcı olmak, onların önünü açmak,
yol göstermek,
çalışmalarda bulunmak, dünyadaki insan hakları konusundaki gelişmeleri takip etmek,
raporlamak,
raporlara bağlamak, yani Türkiye'nin insan hakları konusunda ufkunu açmak diyelim. Yani evet, insan hakları konusunda bizim kurumun böyle bir görevi var, yetkisi var.
Standardı yükseltmek diyebiliriz,
çok
değil mi?
Kesinlikle, evet, çok doğru söylediniz. Ama ombudsmanlık daha spesifik konularda, özellikle idarenin eylem ve işlemlerinden ötürü, yani sadece idarenin, yani bu işte bir belediye olur, bir valilik olur, diğer kamu kurumları olur. Yani idarenin yapmış olduğu eylem ve işlemlerden ötürü hakları ihlal edilen kişilerin başvuru yapabilecekleri bir yerdir.
Ombudsmanlık.
Evet. Ombudsmanlığa başvuru yaptığı zaman ombudsmanlık, bu başvuru neticesinde eğer insan hakları konusunda bir ihlal tespit ettiği takdirde ilgili kuruma bu ihlalin sonuçlarının giderilmesi konusunda tavsiyelerde bulunur. Yani icraî bir yetki ombudsmanlıkta yok. Ombudsmanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı olarak faaliyet gösteriyor ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlara, yani devlet kurumlarına tavsiye niteliğinde kararlar veriyor. Bizim ise tavsiye niteliğinden ziyade insan hakları konusunda söylemiş olduğum gibi insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ve eğer el koyması gereken bir olay varsa, yani biz resen inceleme yapabiliyoruz insan hakları konusunda. Resen inceleme konusunda eğer ihlal tespit yaptığımız takdirde, özellikle ayrımcılık konusunda idari yaptırımlara varan sonuçları oluyor. Ayrımcılık müstakil bir konu olduğu için şu anda değinmeye yani gerek
onu,
yok.
Onu daha sonra
İleriki
değinelim.
Aşamalarda olur ama
şunu sorayım. Mesela biz nasıl müdahale ediyoruz insan hakkı ihlali konularına?
Bizim insan hakları konularında kamuoyunda
başvuru alamıyoruz bildiğim kadarıyla.
Başvuru alamıyoruz. Bize herhangi bir vatandaş işte benim
haklarım ihlal edildi diye başvuramıyor.
Başvuramıyor.
Ombudsmanlığa başvuruyor.
Ombudsmanlığa yönlendiriyoruz biz.
Tamam. Biz nasıl çalışıyoruz bu konuda?
Biz eğer o olayın araştırılması gerekiyor ise, o olayın araştırılması ülkenin menfaatine, gelişmesine, insan haklarının korunmasına katkı sağlayacak bir olay ise, resen araştırma yaparak o olayı rapora bağlayıp yani Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa, Meclis Başkanlığına raporlama yaparak biz faaliyetimizi onlara sunuyoruz. Bizim yapacağımız resen incelemelerdeki ana amacımız çok bireysel olmamakla beraber, bireysel de var. Yani resen incelemede bireysel yaparız. İhlal tespiti yaptığımız takdirde hangi idare ise, hangi kişi ise, bizim bir farkımız da şurada ortaya çıkıyor.
Evet.
Bizim bir farkımız da ombudsmanlık sadece idarenin eylem ve işlemlerine bakıyor. Yani bu konuda bir de müracaat halinde harekete geçebiliyor. Biz ise sadece idare değil, diğer özel hukuk tüzel kişileri, gerçek kişiler. Yani bir vatandaşın hakkını başka bir vatandaş mağdur ettiği takdirde biz gerçek ve tüzel kişilerin yine gerçek ve tüzel kişilere karşı yapmış oldukları hak ihlallerine de bakabiliyoruz. O anlamda ombudsmanlıkla tamamen farklı bir yapıya sahibiz.
Evet.
Ama isim benzerliği elbette ki insan hakları konusunda, evet, ombudsmanlıkta çalışmalar yapıyor, yapacak ama bizim daha geniş bir yelpazede faaliyet alanlarımız olmaktadır.
Harun Bey, kurumumuzun görevleri tabii oldukça geniş. Şöyle birkaç madde halinde başka neler var? Kısa kısa değinebilir miyiz?
Tabii ki.
Çünkü
tabii
vatandaşlarımız da bu konuda bilgilendirmek lazım.
Şimdi kurumun görevleri, aslında kurum çok esnek bir yapıya sahip. Görevleri dediğimiz gibi 3 tane ana görevi var. İnsan haklarının korunması, geliştirilmesi, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik ve de işkence ve kötü muameleyle mücadele. İnsan haklarının korunmasına, geliştirilmesine, ayrımcılığın önlenmesine ve ihlallerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak. İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konularında kitle iletişim araçlarını da kullanarak bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirmek.
İşte bizim bu programımız bu aynen, maddeye matuf bu yani. Maddeye matuf, insan evet. hakları bilincini geliştirmek maksadıyla bu programı yapıyoruz. Evet.
Evet. Milli Eğitim Müfredatında bulunan insan hakları ve ayrımcılık yasağı ile ilgili bölümlerin hazırlanmasına katkıda bulunmak.
Evet, çok önemli. Ders evet. kitaplarına katkıda bulunuyor yani.
Tabii kurum. Yani gerek milli eğitim, evet. üniversitelere, YÖK'e falan müfredat evet. konusunda destek olmak. İnsan haklarının korunması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumdaki eşitlik anlayışının gelişmesine yönelik olarak üniversiteleriyle ortaklaşa faaliyetlerde bulunmak, Yüksek Öğretim Kurulu'nun eş güdümünde üniversitelerin insan hakları ve eşitlik ile ilgili bölümlerinin kurulmasına ve insan hakları ve eşitlik öğretiminde dair müfredatın belirlenmesine katkıda bulunmak.
Çok büyük bir görev bu.
Evet.
Üniversiteleri bu konuda yardımcı olmak ve yönlendirmek.
Tabii ki. Kamu evet. kurum ve kuruluşlarının meslek öncesi ve meslek içi insan hakları ve eşitlik eğitimi programlarının esaslarının belirlenmesine hı hı. ve bu programların yürütülmesine katkıda bulunmak. Görev alanıyla ilgili mevzuya çalışmaların izlemek, değerlendirmek, görüşlerini ilgililere bildirmek. İnsan haklarını rehsen incelemek. Yani burada az önce bahsettiğimiz
rehsen, yani müracaat gazetede, yani. Medyada, bir yerde rastlayınca evet, yani biz diyebiliyoruz ki bu konuyu inceleyelim.
Evet, gerekli gördüğü takdirde evet. rehsen incelemek, hı hı. araştırmak, karara evet. bağlamak, sonuçlarını takip etmek.
Evet.
Yine ayrımcılık yasağı konusunda yapılan müracaatları, bu sefer müracaat alıyoruz. Başvuruları incelemek veya rehsen inceleme yapmak, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek. Ayrımcılık yasağı ihlalleri nedeniyle mağdur olduğu iddiasıyla kuruma başvuranlara mağduriyetlerinin giderilmesi için kullanabilecekleri idari ve adli yollarını göstermek. İşkence ve kötü muameleyle mücadele etmek, bu konuda çalışmalar yapmak, buna da kısaca OPKET, Ulusal Önleme Mekanizması.
İngilizce kelimelerinin bir araya getirilişiyle OPKET.
Evet. evet. Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin ulusal önleme mekanizması kapsamındaki başvurularını incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek. İşte işkence ve kötü muameleyle mücadele kapsamında insanların özgürlüğünden mahrum bırakıldıkları yerlere düzenli düzensiz, haberli habersiz ziyaretlerde bulunmak, ziyaretleri sonuçlarını karara bağlamak. İl ve ilçe insan hakları kurullarımız var. Cezaevi izleme kurullarımız var. Hı hı. O kurulların raporlarını incelemek, değerlendirmek, gerekli raporları hazırlamak.
İl ve ilçe insan hakları kurullarımızın yapısını kısaca paylaşır mısınız sevgili dinleyicilerimizle?
Şimdi il ve ilçe insan hakları kurulları özellikle 2012'deki insan hakları kurumu kanunuyla beraber çok fazla aktif hale gelememiş. Hı hı. Bu kurulların, bu kurumla veyahut da şu anda Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'yla diyaloğu nasıl olacak şeklinde bir yasal boşluk var.
Evet, orası tabii iyi, henüz tam düzenlenmiş.
Orası başbakanlık yönetmeliğiyle düzenleneceği için tamamen konu başbakanlığın bünyesinde. Ama bizimle irtibat nasıl sağlanacak o konuda çalışmalar henüz tamamlanmadı, sürüyor. O çalışmalara biz de katkı veriyoruz.
Şöyle mi çalışıyorlar? Vali veya vali yardımcısının başkanlığında... Kimler var efendim il kurullarında mesela?
İl ve ilçe insan, ben geçmişte il insan hakları...
Bulundunuz siz yanılmıyorsam onun için yaptım. Soruyorum zaten.
Orada belediyeden tabii vali veya valinin görevlendireceği bir vali yardımcısı başkanlığında hı-hı. oluşturulmuş hı-hı. İl insan hakları kurulları. İşte belediye başkanlığı yardımcısı veya başkanı işte jandarmadan, STK'lardan, işte barolardan birer görevli aşağı 7-8 duruma göre 10-11 kişiyle oluşturulmuş.
Oldukça da çeşitlilik oluşturulmuş.
Tabii yani... O bölgedeki hı hı. yerel dinamikler kurula yansıtılıyor. Hı hı. Onlar da aslında insan hakları konusunda yapılan şikayetleri kendi çapında...
Onların da hapishane ziyaretleri haberli tabii habersiz tabii. yapma yetkisi var mı?
Tabii onların da var. Hı hı. Ama şu andaki söylemiş olduğumuz gibi yani yasal
önceden
boşluk
diyor.
Var. Önceden
evet.
vardı. Cezaevinde...
Galiba şu an beklemedeler biraz değil mi?
Beklemediler. Onlar bir yasal düzenlemenin yapılmasını bekliyorlar.
Ama oldukça iyi düşünülmüş sanki değil mi? Türkiye'nin en ücra köşesine kadar il ve ilçelerde
tabii.
kaymakamın veya valinin nezaretinde oluşturulmuş insan hakları ihlallerine müdahale edecek yapılar. Yani buradan Ankara'dan siz Hakkari'ye, Adana'nın bir ilçesine veya beldesine kolay ulaşamayabilirsiniz ama oradaki kurul buna hemen ulaşır.
Tabii onların müdahalesi... Yani bizim bünyemize, bizim yapımıza tamamen farklı aslında. Onların müdahalesi tamamen bir tespite yönelik. Ya yani idareye böyle bir durum var.
Bilgi vermek.
Bilgi vermek.
Raporlama.
Tavsiye niteliğinde işler yapabiliyor. Böyle icraî bir yetkileri onların maalesef yok.
Peki efendim, insan hakları konusunda tabii sadece ülkemizde değil, özellikle Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde insan hakları mahkemesi var. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın insan hakları bağımsız daimi temsilciliği var ve Birleşmiş Milletler'in bu konuda çalışmaları var. Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun bunlarla ilişkileri nasıl?
Tabii bizim ana görevlerimizin bir tanesi de uluslararası kuruluşlarla gerekli işbirliği
İrtibatı kurmak. Hatta biz, akreditasyon değil mi? Kurumumuzun yani, akreditasyonunu yaptırmak. Yani
kurumun Birleşmiş Milletler nezdinde ve Avrupa Birliği nezdinde akreditasyon çalışmaları zaten yürütülüyor. Onların çalışmaları yapılıyor. Tabii ki bütün bu kurumların, kuruluşların yapısı tabii insanlığın varoluşuyla başlıyor aslında.
Eyvallah.
Tabii her şey insanlar için olduğu tabii için. Ki. İnsanların huzuru, mutluluğu için yapılabilecek
ne varsa
ha bizim geldiğimiz medeniyette aslında bana göre çok daha eskilerden bunlar sağlanmış.
Doğru.
Gerek Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle, hadislerle bunlar derc edilmiş. Ama biz maalesef diyeyim işte Birleşmiş Milletler 1948
yılında oranın ucuna takılmış gidiyoruz.
Yani evet. Biz sanki onlardan insan hakları ihlal ediyormuş gibi bir yapıyla da uğraşıyoruz ama.
Neyse, biz programımızda öyle olmadığını çok şükür anlattık.
Evet,
yani
çok iyi.
Onlara da değindik ama öncelikle kendi medeniyetimiz bu konuda ne yaptı? Neler var? Yani oraya mı gitmek lazım yoksa buraya da bir bakmak mı lazım?
Tabii her tarafa bakmak gerekiyor. Tabii biz insan hakları konusunda Avrupa özellikle biz Avrupa Birliği'ne üye olmak için müracaat etmiş. Evet. Bekliyoruz. Kabul edilmeyi bekliyoruz. Ancak bizim yapmış olduğumuz düzenlemeler sanki bu bir Avrupa Birliği'ne girmek için yapılan düzenlemeler gibi görünüyor ama
insanımız için.
Bizim insanımızın da evet, lazım olduğu.
Yani kurumda sizin az önce belirttiğiniz gibi Paris prensipleri çerçevesinde, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde belli bir özellikliğe sahip bir şekilde oluşturulmuş ki oluşturulması gerekir.
Tabii.
Çalışması açısından bu önemli.
Tabii.
Yoksa çalışamazsınız. Yani ayrımcılığı önleyeceğim derseniz direkt idareyle karşı karşıya geliyorsunuz. İdareye karşı sizi koruyan bir şeylerin olması gerekir.
Tabii.
Paris prensipleri bunu emrediyor. Nitekim de öyle kurulmuş.
Evet, kesinlikle öyle.
Değil mi? O şekilde de çalışıyor.
Çalışmalarımız o yönde. Verdiği kararlarla, yaptığı faaliyetlerle tamamen siyasetten, hükümetten bağımsız.
Evet.
Ama bütçe yönünden bağlı olarak çalışıyoruz.
Peki Harun Bey, yani bugünlük teşekkür ediyoruz size ama öyle anlaşılıyor ki daha konumuz bitmedi. Biz haftaya yine birlikte olalım.
Olur inşallah. Aslında az önce söylemeye çalıştım.
Devam edelim.
Bizim kurumun ana omurgası aslında ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik.
Haftaya ayrımcılığı
olur tabii ki.
İrdeleyelim arzu i̇nşallah. Ederseniz. Sevgili dinleyiciler, bugün de geldik programımızın sonuna. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinizi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Tekrar bugünkü konuğumuz Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyesi Harun Mertoğlu beyefendiye de teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiler, bizimle düşüncelerini paylaştılar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.
İnsan hakları.